Ayrım 8.
İşte İsa peygamber de bu sırrı dile getirmeye çalışıyordu ama açıkça bunu o devirde kime anlatabilirdi ki? Anlatamadı da zaten. Onu o yıllarda anlayabilecek çok sayıda insan yoktu. Belki yanındaki çok kısıtlı sayıda havarilerine bu sırrı söylemiş olabilir. Bunu bilemiyoruz ama Thomas'ın kaleme aldığı, onun gerçek sözlerinin aktarıldığı Thomas'ın İncil'inde İsa peygamberin birçok sırrı sembolleştirerek o devirlerde çevresine anlattığını biliyoruz. Evet, o galaktik uygarlığın bir kültürünü yansıtıyordu ama bu büyük sır hiçbir zaman anlaşılamadı. Onun yaşamı incelendiğinde İsa peygamberin galaktik uygarlığa mensup bir şahsiyet olduğunu söylemek hiç de zor değildir. Doğumu bile bilinen normal yollarla olmamıştır. Sadece bu mesele bile araştırılsa onun kozmik kökeni ve dünyaya nasıl geldiği soruları açıkça cevaplanabilir. Böylelikle onun kökeni hakkında çok daha sağlıklı bilgilere ulaşılabilirken onun niçin ben Tanrı'nın oğluyum dediği de anlaşılabilir. 5. Bölüm. Ateşe Tapanlar. Christoph Kolomb'un henüz daha Amerika kıtasına ayak basmadığı dönemlerde neler olmuştu? Putlara tapan kafirler ve vahşilerin, insan yiyen yamyam yerlilerin diyarı mıydı burası? Tamtam sesleriyle kaynayan kazanlarda pişmekte olan insanlar. Azgın kızılderililer. Acımasızca katledilen zavallı Avrupalı işgalciler. Bir yerlerde bir hata yapılıyor gibi görünüyor. Ne dersiniz? Evet, ilkel dediğimiz, putperest zannettiğimiz insanların diyarına gidiyoruz ve böylelikle büyük bir tarihi yanılgıya dur diyoruz. Bir zamanlar Amerika. Kulaktan dolma bilgilerimizin bir sonucu olarak bizlerde oluşmuş olan anlayışlarımızdan bir tanesi de eski devirlerde yaşamış olan insanların putperest olduklarıdır. Bize böyle söylenmiş ve böyle öğretilmişti. Birçoğumuz da buna inanmıştık. İlkel dediklerimiz, putperest zannettiklerimiz. İlkel olarak adlandırmaya çalışılan toplumların bünyesinde yaşamış olan insanların en büyük özellikleri, okullarda da öğretilmeye çalışıldığı gibi putperest olmalarıydı. Evet, ilkokula başladığımız günlerden üniversitenin son yıllarına kadar dünya insanının geçirmiş olduğu tarihsel sürecin başlangıç noktası olarak bizlere hep taş devri, taş devrinin ilkel insanları gösterilmiştir. İlkel insanlar kimlerdir? Genel anlayışa göre ilkel diye nitelenen bu insanlar mağaralarda yaşayan, karınlarını avcılıkla doyuran, ateşi bilmedikleri için de avladıkları hayvanları çiğ çiğ yiyen insanlardı. Boş zamanlarında da mağara duvarlarına resimler yaparlardı. Bu ilkel insanlar bir gün gökyüzünden gelen yıldırım vasıtasıyla ateşi tanımışlar ve avladıkları hayvanları pişirmeye başlamışlar. Karınları doyduktan sonra da "Ya kardeşim, herhalde bizi bu ateş yaratmıştır." demişler ve başlamışlar ateşe tapmaya. Bir başka ilkel toplulukta "Yok" demiş. "Bizi bu küçük ateş parçası yaratmış olamaz. Yaratsa yaratsa gökteki büyük ateş yaratmıştır. Bu yüzden biz en iyisi büyük ateşe tapalım." Ve başlamışlar güneşe tapmaya. Dünyanın bir başka yöresinde ise yine bir grup insancık toplanmış. Elinden böyle güzel yontma işi gelen birkaç ilkel bir araya gelip tahtadan ya da taştan koskoca bir heykel yapmışlar. Sonra da karşısına geçip, "Ey insanlar, işte bizim yaratıcımız budur. Bizi bu yarattı. Bundan sonra da artık hepimiz buna tapacağız." demişler. Ve başlamışlar kendi elleriyle yapmış oldukları o heykele tapmaya. Bunlara benzer görüşler yıllardır savunulmaya çalışılmıştır. Şimdi bir an için lütfen mantıklı olarak düşünelim. Normal zekaya sahip bir insan kendi elinin ürünü olan bir nesnenin kendisini yaratmış olabileceğini düşünebilir mi acaba? Biz şu anda böyle bir şeye inanabilir miyiz? Önce oturup bir totem yapacağız. Sonra da onun karşısına geçip "Bizi bu totem yarattı" diyeceğiz. Peki biz şu anda böyle bir şeyin doğru olabileceğine inanmıyoruz da acaba o devrin insanları buna nasıl inanmışlardır dersiniz? O devirdeki insanların böyle bir şeye inanmış olabilecekleri fikrine asıl biz nasıl inanabiliyoruz? Sonra o devirdeki insanların son derece geri zekalı olduğunu, kafalarının hiçbir şeye çalışmadığını mı düşünüyoruz? Çocukluğumuzdan beri severek izlediğimiz o kovboy filmlerinde vicdanlarımızı hep rahatsız etmiş olan bir husus vardır. Nedense Amerika kıtasındaki eski uygarlıklar hep vahşi, yamyam kızılderililer olarak gösterilmiştir. Amerika kıtasına sonradan gelip o kıtada karşılaştıkları insanları vahşi kızılderililer, barbar yerliler olarak göstermeye çalışmış olanlar, yüz binlerce kızılderilinin ölümüne yol açmış olan katliamları acaba ne derecede unutturabilmişlerdir? Amerikan yapımı kovboy filmlerinin çoğunda hep bu tema işlenmiştir, hem de ısrarla. At sırtında tütün çiğneyip viski içen beyaz adam hep iyi adam rolünde. Elinde baltası ve okuyla çadırda yaşayan kızılderili ise hep kötü adam rolünde olmuştur. Okullardan sinemalara varıncaya kadar büyük bir kesim eski insanları hep ilkellik anlayışı içinde değerlendirmiştir. Ancak o filmleri izleyen çocukların gönlünden kızılderili sevgisini bu kasıtlı tutum bile hiçbir zaman silememiştir. Sözünü ettiğimiz o eski devirlerdeki insanların inançlarına ve günümüze kadar ulaşmış olan belgelere şimdi bir göz atarak ilkel insanların yani putperestlerin dünyasına kısa bir sürede olsa geri dönelim. O devirde nelere inanmışlar ve kendi dönemlerinde ne tür bilgilerle yaşamışlar bunu görmeye çalışalım. Evet, ilkellerin dünyasına geri dönüyoruz. İlkellerin bilinmeyen dünyası. Dünya üzerinde gelmiş geçmiş eski uygarlıklardan belki de en az incelenmiş ve haklarında en az bilgi sahibi olunanların başında eski Amerika kıtasındaki uygarlıklar gelir. Bir arkeoloğun sağlam sonuçlara ulaşabilmesi için yerinde inceleme yapma mecburiyeti vardır. Arkeolog masa başında çalışamaz. O gidecek, araştıracak, kazacak, çıkartacak ve bundan sonra masasının başına geçip elde ettiği sonuçları orada değerlendirecektir. Eski Amerika kıtasındaki araştırmalar çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan birincisi, hızlı araştırmalar yapmaya engel olan ülke coğrafyasının çıkardığı doğal engellerdir. Burada Aztek, İnka, Maya gibi uygarlıkların arkalarında bırakmış olduğu bilgi izleri hayli semboliktir. Dolayısıyla anlaşılması da son derece güçtür. Araştırıcıların karşılaştıkları en önemli zorluklardan bir diğeri de işte budur. Ancak zorluklar bunlarla da bitmiyordu. Bütün bu zorluklara eldeki mevcut belgelerin, dökümanların, hatta pek çok yapının 1519 yıllarında başlayan İspanyolların saldırıları sırasında yok olup gidişi de eklenince bu eski uygarlıkların izleri iyice örtülmüş oluyordu. Tüm bu yıkımlar İspanyolların Hristiyanlaşma operasyonunun gerçekleşmesini hedefliyordu. Zamanın psikoposu Diogenes Landa şunları söylüyordu. İçlerinde sadece yalan ve şeytan işi şeyler bulunan çok sayıda resimli kitap ele geçirdik ve hepsini yaktık. Bu Mayaları çok etkiledi ve üzdü. Evet, yaptıklarını aynen bu sözlerle dile getirmişti psikopos Diogenes Landa. Aztek ve İnka ve Mayaların gezegenlerle, doğa etkinlikleriyle ve belki de en önemlisi kendi gelenekleriyle ilgili bilgileri içeren belgelerin büyük bir bölümü maalesef bu şekilde yok olup gitmiştir. Bu büyük yıkımdan geriye ne kalmıştır diyorsanız? Geriye kalabilen son derece kısıtlı belgeler bile ilkellik ve putperestlikle ilgili düşüncelerimizin sınırlarını bir hayli zorlamaya başladığını söyleyebilirim. İşte onlardan birkaç örnek. Mayaların astronomik bilgileri. 1. Mayalar dünyanın güneş etrafındaki yörüngesini 365,2421 gün olarak hesaplamışlardır. Bu rakam şu anda aynı yörüngeyi 365,2424 gün olarak hesaplayan Gregorian takviminden daha kesindir. Yapılmış olan en son uzay araştırmalarında elde edilmiş bulunan sonuçlar Mayaları haklı çıkarmıştır. Uzay çalışmalarında bilgisayarlarla elde edilen sonuç 365,2422 idi. 2. Mayalar gözlemlenmesi hemen hemen mümkün olmayan gökyüzü hareketlerini de biliyorlardı. Dresden Godeksi yaşıtlarında çeşitli gezegenlerde hatta çeşitli yıldızlara ait tanımlarla karşılaşmaktayız. Dünyanın güneş çevresindeki dönüşünü bu kadar kesin bir doğrulukla hesap edebildiklerini hadi aklımız şöyle ya da böyle alıyor diyelim. Peki bizim ilkel damgasını vurduğumuz bu insanlar görmeleri mümkün olmayan gökyüzü hareketlerinin nasıl biliyorlardı? 3. Dresden Godeksi yazıtlarının 11. sayfasında Venüs gezegenine ait tanımlarla karşılaşmaktayız. Venüs yılını 583,92 gün olarak hesaplamış olan Mayalar, Venüs yörünge verilerini o denli iyi tanıyorlardı ki 6000 yıl için sadece 2 saatlik hata yapmışlardı. 4. Dresden Godeksi de ayrıca Merkür, Jüpiter, Satürn ve Mars'a ait çeşitli bilgilere de yer verilmiştir. Dresden Godeksi'nin içindekiler bunlarla da bitmiyor. Gezegenlerin birbirlerine karşı hatta onların dünyaya karşı olan o anki durumunu bile vurgulamışlardır. Sözünü ettiğimiz bütün bu hesaplamaları kafadan atarak bulabilmiş olmalarının mümkün olmadığı ortadadır. Ayrıca şunu bir kez daha belirtelim ki bu kadar kesin sonuçların günümüzde dahi elde edilebilmesi ancak uzay araştırmalarında kullanılmış olan son model elektronik aletler sayesinde mümkün olabilmiştir. Psikopos Diogo Landa'nın tahrip hırsından geriye kalabilmiş olan belgelerin sayısı ne yazık ki hiç de fazla değildir. Günümüze kadar gelebilmiş belgeler Madrid Godeksi, Paris Godeksi ve Dresden Godeksi olarak adlandırılmıştır. Tabii bir de bunlara 18. yüzyıl başlarında rahip Francisco Xemén tarafından bulunarak tercüme edilen Mayaların kutsal kitabı olan Popol Vuh'u ilave etmemiz gerekir. Madrid Kodeksi, Rahip Brasso tarafından İspanya'daki bir profesörden teslim alınmıştır. Paris Kodeksi ise 1860 yılında Paris Ulusal Kütüphanesi'nin bir çöp kutusunda bulunmuştur. Bugün kütüphane tarafından en değerli eser olarak korunmaktadır. Dresden Kodeksi'ne gelince Kraliyet Kütüphanesi'nin memuru Johann Christian Goetz tarafından 1793 yılında bir Viyanalı'dan çok ucuz bir fiyata satın alınmıştır. Büyük bir olasılıkla ataları bir zamanlar Amerika'da olan bir İspanyoldan miras kaldığı tahmin edilmektedir. Paris Kodeksi'nin çeşitli kehanetlerden oluştuğu sanılmaktadır. Ancak ne tür kehanetlerin söz konusu olabileceği henüz belirlenememiştir. Üstü kapalı ve özel şifreli bir kodlama sistemiyle yazıldığı için bu metinleri anlamak son derece güç olmaktadır. Madrid Kodeksi ise yıldız fallarından ve bu fallara nasıl bakılacağının rahiplerce yapılmış kullanma talimatlarından oluştuğu söylenmektedir. Eğer bu doğruysa yıldızlara bakılarak geleceğin okunmasının Maya rahipleri için oldukça önemli bir yeri vardı. Tabii günümüzde gazete köşelerinde çıkan burç fallarıyla ve tamamen ticarete yönelik 900'lü telefonlar vasıtasıyla yapılan sahte astroloji yorumlarıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, aksine gerçek astroloji bilimiyle ilgili olan bilgilerdi bunlar. Pek çok değerli şey gibi astroloji bilimi de günümüzde bilgi sahibi olmayanların eline geçmiş ve dejenere olup gitmiştir. Mayaların gizemli yapıları. Gelelim Mayaların inşa ettikleri yapılara. İspanyol tarihçisi Diego Garcia de Palacio, 1576 yılında Maya şehirlerinden biri olan Chopin hakkında burada bir zamanlar büyük bir şehrin varlığını kanıtlayan harikulade tapınak kalıntıları bulunuyor. İnsan böylesine ilkel insanların geçmişte bu denli güzel yapıları nasıl inşa ettiklerini anlayamıyor diye yazmıştı. Chopin öylesine çok sayıda piramit, saray, yol ve kanallarla düzenlenmiş bir şehir ki. Onun için bu insanları ilkel diye adlandırmaya kalkacak olursak, İspanyol tarihçisinin düştüğü çıkmaza saplanıp kalmak kaçınılmaz olacaktır. Yucatan'daki Maya merkezlerinin en önemlilerinden biri olan Chichen Itza'da 30 metre yüksekliğindeki Kukulkan piramidinden de söz etmek istiyorum. Yıkıntıları bugün bile muhteşem olan piramidin tabanı 55,5 metre uzunluğunda bir karedir. 9 platformdan oluşan kat kat görünümlü piramidin yan yüzlerinin tam ortasında 91 basamaktan oluşan 4 merdiven vardır. Piramidin en üstünde yani 9. platformun üzerinde her iki yanı tüylü yılan sembolleriyle süslü olan sütunlu oda görünümlü bir bölüm vardır. Bu bölüm tanrısallığa yükselişin ifadesiydi. Piramidin özelliği bunlarla bitmiyor. Piramit öylesine ayarlanmıştır ki, her 21 Mart'ta güneşin batışından yaklaşık olarak 1,5 saat önce büyüleyici bir ışık gölge oyunu ortaya çıkmaktadır. Güneşin son ışıklarıyla birlikte 9 platformun basamakları, merdiven kenarlarında gölgelerden oluşmuş eşkenar üçgenler meydana getirmektedir. Bu Kukulka'nın vücudundaki 9 kıvrımı sembolize etmektedir. Daha sonra bir tür gölge dalgasına dönüşmekte ve güneşin batışıyla birlikte aşağı doğru süzülen bir yılan görüntüsü oluşturmaktadır. Basamağın en altında da ışık gölge oyunları yardımıyla bir yılan başı meydana gelmektedir. 21 Eylül'de ise güneş doğarken aynı olaylar bu sefer aksi istikamette yinelenmektedir. Önce tüylü yılanın başı canlanmakta, ardından güneşin ışınlarıyla birlikte yukarıya doğru tırmanışa geçmekte ve yavaş yavaş devam eden bu tırmanışın sonunda da gökyüzünde kaybolup gitmektedir. Sözü edilen bu ışık gölge oyunlarının ayarlanabilmesi için yüksek seviyede matematik bilgisine ihtiyaç vardır. İnşaat sırasında hiçbir iş tesadüfe bırakılamazdı, yani daha sonra düzeltilmek üzere yapılmazdı. Her şeyden önce piramidin inşa edileceği yer hesaba katılmak zorundaydı. Daha sonra da 9 platformla her biri 91 basamaklı olan 4 adet merdivenin uyum içinde olması gerekmekteydi. Çünkü açılardaki en ufak bir sapma bile söz konusu kesin sonucun elde edilmesine engel olurdu. Ateşe ve güneşe tapmayanlar. Bütün bunların ışığında bu insanların ilkel insanlar olduğunu söylemek acaba ne derece doğru olacaktır? Böylesine yüksek seviyeli matematik bilgilerine sahip olan bir toplum, tutup da kendi ellerinin mahsulü olan bir heykele nasıl tapabilir? Eski devrimlerin toplumları ateşe, güneşe ya da kendi ellerinin mahsulü olan heykellere tapmıyorlardı. Onları sadece bir meselenin, bir fikrin, bir bilginin aktarılışında sembol olarak kullanıyorlardı. Nitekim eski toplumların geleneklerinde ateşin kutsal sayıldığını, ateşe bir kutsiyet atfedildiğini görüyoruz. Bunun sebebi özel bir eğitim ve öğretim yoluna girmek anlamına gelen inisiyatik öğretilerde ateşin arınma ve sadeleşme sembolü olarak kullanılmış olmasından ileri gelmektedir. Böyle özel bir eğitime tabi tutulmamış bir kimse için ateş, onun her zaman gördüğü bir ateştir. İnisiyatik öğretileri ve ezoterizmi biraz araştırmış biri ise ateşle sembolize edilen asıl bilgiyi derhal kavrayıverir. Örneğin cehennemde söze edilen ateşi ele alalım ve bu konuyu çok kısa da olsa bir açıklık getirmeye çalışalım. Ateşin kullanıldığı yere göre farklı anlamlar taşıyabildiğini ama genellikle arınmanın sembolü olarak ele alındığını belirtmiştik. Bir an için ateşin arınmayı sembolize ettiğinden haberdar olmadığımızı düşünelim. Bu durumda cehennemde var olduğunu söylenen ateş bizim için fizik dünyadaki şu bildiğimiz ateşten başka bir şey ifade etmeyecektir. Durum böyle olunca da cehennemdeki ateşin gerçekte ne anlama geldiği bizler için meçhul kalacaktır. Ateşin fizik bedeninin olmadığı bir ortamda bize acı vermesi mümkün değildir. Ateş vücudumuza değince biz bundan doğal olarak ıstırap duyarız. Vücut yoksa bu ıstırap da yoktur. Ama hemen hemen bütün inanç sistemleri hep bir cehennemden bahsederler. En eskisinden en yenisine varıncaya kadar. Peki cehennemde başa geleceği söylenen bu ıstırapla anlatılmak istenen nedir? Bu hususla inisiyatik öğretilerin sembolik anlatımlarda da yüz yüze geliyoruz. Örneğin Popol Vuh'ta da bir varlığın tanrısallaşabilmesi için onun cehenneme inmesi ve sonra oradan tekrar çıkması gerektiği, çeşitli motifler ve semboller kullanılarak uzun uzun anlatılmıştır. Başka geleneklerde de yine cennet yolunun cehennemden geçtiği söylenir. Ayrıca inisiyatik öğretilerde başarıyla geçilmesi gereken en önemli sınavlardan biri de ateş sınavıdır. İşte bu noktadan sonra yapılacak tek şey görünenin ardındaki görünmeyen prensiplere ulaşmaktır. Yani gizli olanı, sembolik olanı, batani olanı keşfetmektir. Ne yazık ki günümüzde bu yapılmamaktadır. Görünenin ardındaki görünmeyen prensiplere ulaşılamamaktadır. Şunu üzülerek ifade etmek istiyorum ki, İslami kültürün en temel sembolleri bile günümüzde son derece yanlış bir tarzda yorumlanmakta ve buna bağlı olarak son derece yanlış bir anlayışla hareket edilmektedir. Örneğin, İslamiyet'in en temel kavramlarından olan cennet ve cehennem sembolleri, İslam dininin en önemli ögelerinden birini oluşturur. Maalesef bu en temel öge bile yanlış bir anlayışın kurbanı olmuş durumdadır. Amerika kıtasının eski uygarlıklarından olan Aztek, İnka ve Mayaların bazı özelliklerine değinmeye çalışırken konu bizi buralara getirdi. Kaldığımız yerlere geri dönelim. İspanyollar onları haritadan silmekle kalmayıp zorla Hristiyan da yapmaya çalışmışlar ama hiçbir zaman kalplerinden eski inançlarını silip atamamışlardır. Onlar hiçbir zaman kulkanların yeşil tüylü yılanlarını unutmadılar. Onların kalpleri bugün bile hala bu duyguyla ve bu inançla atmaktadır. Bunların ilkel insanlar olup olmadığına gelince, bu kararı size bırakıyoruz, diyoruz ve madem söz Aztek, İnka ve Mayalardan açıldı, hemen onların kutsal kitaplarıyla araştırmamıza devam ediyoruz.